Kısım 3. Sayfa 20. Soyadı, ad, yaş, meslek. Peraya Jean Yves, 53. Apartman yöneticiliği yapan bir şirkette idareciyim. Kofek. Adres: Quart September Sokağı, numara 14, 2. bölge. İkametgah adresiniz: Suşe Bulvarı, numara 117, 16. bölge. Jean, zabit katibi Claire'in söylenenleri yazması için bekledi. Saat sabahın 10'uydu. Hava şimdiden ısınmıştı. Sabahları çok nadir olarak tanık dinlerdi. Genellikle günün ilk saatlerini dava dosyalarını incelemeye ve öğleden sonra adli muamelelerle tanık dinlemeler, sorgulamalar, yüzleştirmeler, ilgili telefon görüşmelerine ayırırdı. Ama bu kez tanığını hemen almak istemişti. Sıradan bir tanık olarak hazır bulunmasını istemişti. Bu klasik bir kurnazlıktı. Bir tanığın ne avukat bulundurma ne de dava dosyasına bakma hakkı vardı. Bir tanık bir şüpheliden iki kat daha güçsüzdü. Bay Peraya, size olayları bir kez daha hatırlatmam gerekiyor mu? Adam cevap vermedi. Jean donuk bir sesle konuştu. Buraya Nanter, Georges Clemenceau Caddesi, numara 6'daki olayla ilgili olarak çağrıldınız. Gringy, Sadi Carnot Sokağı, Fleur Toplu Konutları, numara 12'de ikamet eden Çad uyruklu Bay ve Bayan Asalih'in şikayeti üzerine. Bununla ilgili bir başka şikayet de Dünya Hekimleri ve Kuskap, kurşun zehirlenmeleri kurbanı aileler birliği tarafından yapılmış. Peraya sandalyesinde kıpırdanıp duruyordu. Gözlerini ayakkabılarına dikmişti. Şikayete yol açan olaylar şunlar. 27 Ekim 2000'de Georges Clemenceau Caddesi numara 6'da ailesiyle birlikte yaşayan 6 yaşındaki Goma Asali Robert Debre Hastanesi'ne kaldırıldı. Şiddetli karın ağrıları çekiyordu. Ayrıca ishali de vardı. Kanında yüksek oranda kurşun tespit edildi. Goma kurşundan zehirlenmişti. Bir hafta boyunca şelasyon tedavisi görmek zorunda kaldı. Jean sustu. Tanığı nefesini tutuyordu. Gözleri hala ayakkabılarındaydı. 12 Mayıs 2001, Boubacar Nour, 10 yaşında, o da Georges Clemenceau Caddesi numara 6'da oturuyordu. Necker Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı teşhis kondu. 2 hafta boyunca şelasyon tedavisi gördü. Bu çocuklar yaşadıkları gerçek birer kümes olan dairelerin duvarlarındaki boyadan zehirlenmişler. Asalih ve Nour aileleri gerekli temizlik işlemlerini gerçekleştirmeniz için sizin yöneticilik şirketine başvurdu. Ama siz dilekçelerine cevap vermediniz. Jean kafasını kaldırdı. Peraya ter içindeydi. Aynı yılın 20 Kasım'ında Georges Clemenceau Caddesi numara 6'da oturan bir başka çocuk, 7 yaşındaki Muhammed Tamar hastaneye kaldırıldı. Bir başka kurşun zehirlenmesi vakası daha. Küçük oğlan 2 gün sonra Necker'de çırpına çırpına öldü. Otopside karaciğerinde, böbreklerinde, beyninde kurşun kalıntıları bulundu. Peraya kravatını gevşetti. Avuçlarını pantolonun dizlerinde kuruladı. Bu kez apartman sakinleri Kuskap tarafından açılan davaya müdahil taraf olarak katılıyor. Sizden birçok kez temizlik çalışmalarını başlatmanızı talep ettiler. Ama siz her zamanki gibi cevap verme lütfunda bulunmadınız, doğru mu? Adam gırtlağını temizledi ve mırıldandı. Bu aileler yeni konut talebinde bulundular. Nanter Belediyesi onların sorumluluklarını üstlenmek zorundaydı. Temizlik çalışmalarına başlamak için onların taşımalarını bekliyorduk. Bu tür taleplerin cevaplanmasının ne kadar zaman aldığını biliyor musunuz? Harekete geçmek için herkesin ölmesini mi bekliyordunuz? Bizim onları yeni konutlara yerleştirecek imkanlarımız yoktu. Jean bir an adama dikkatlice baktı. Uzun boylu, geniş omuzlu, marka takım giymiş, başının üstünde bir hale gibi görünen kıvırcık gri saçlı bir adamdı. Bu görkemli görüntüsüne rağmen Jean Yves Peraya silik, gereğinden fazla alçak gönüllü bir insan izlenimi veriyordu. Jean başka bir dosya açtı. 2 yıl sonra 2003'te bir bilirkişi raporu hazırlandı. Keşif tutanağı son derece üzücüydü. Dairelerin duvarları 1948'den beri yasak bir ürün olan üstü beçli boyayla boyanmıştı. Bu arada apartmanda yaşayan 4 çocuk daha hastaneye kaldırıldı. Çalışmalar planlanmıştı, belediye bize yardım etmeliydi. Bilirkişi raporunda yaşanılan mekanların sağlıksız olduğundan da söz ediliyor. Her daire aslında stüdyo demek daha doğru olur. 20 metrekareden büyük değildi ve tuvaleti, banyosu yoktu. Kirası 600 veya 700 avronun üstünde olan yerler. Suşet Bulvarı'ndaki daireniz kaç metrekare Bay Peraya? Cevap vermeyi reddediyorum. Jean bu kişisel saldırıdan dolayı pişman olmuştu. Olaylarla yetinmeliydi. Daima. Birkaç ay sonra diye devam etti. Haziran 2003'te Georges Clemenceau Caddesi numara 6'da oturan bir başka çocuk kurşun zehirlenmesinden öldü. Ve siz hala temizleme çalışmalarına başlamamıştınız. Başlamıştık. Jean ellerini iki yana açtı. Raporlar nerede? İşletme keşif defterleri? Bürolarınız bize hiçbir şey vermedi. Pera'ya dilini dudaklarında gezdirdi. Avuçlarını yeniden pantolonun dizlerinde kuruladı. Nasırlı iri elleri vardı. Bu herif inşaatçılıktan geliyor diye düşündü Jean. O halde ne yapacağını çok iyi biliyordu. Zehirlenmenin boyutunu tam olarak anlayamadık diye yalan söyledi Pera'ya. Bilirkişi raporuna, kurbanların tıbbi değerlendirmelerine rağmen öyle mi? Pera'ya gömlek yakasının düğmesini açtı. Jean bir sayfa çevirdi ve devam etti. Bu ölümler için, sonsuza dek heder olmuş bu hayatlar için Versailles İstinaf Mahkemesi'nin 23 Mart 2008 tarihli kararıyla kurbanlara maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. Sonuçta ailelerin zarar ve ziyanları tazmin edildi ve aileler başka konutlara yerleştirildi. Bunun yanı sıra bilirkişi raporunda apartmanınızda son derece yıpranmış, eskimiş apartmanınızda yapılacak iyileştirme çalışmalarının bir işe yaramayacağı belirtiliyordu. Zaten öyle görünüyor ki aslında siz de orayı büro katları olarak, bir bina olarak yeniden inşa etmek için yıkmayı düşünüyordunuz. İronik olansa George Clemenceau Caddesi numara 6'daki binanın yıkımı ve yeniden inşası için Nanterre Belediyesi'nin size mali yardımda bulunmasıydı. Bu olay da amacınıza ulaşmanızı sağlamış oldu. Sürekli olarak siz demeyi bıraksanız, sadece apartman yöneticiliği yapan bir şirketin patronuyum. Jean cevap vermedi. Büronun sıcaklığı bir fırınınkinden farksızdı. Güneş camlardan içeri sızıyor ve bir fritözü dolduran yağ gibi odayı dolduruyordu. Bir ara Claire'den storları indirmesini istemeyi düşündü. Ama bu durumda da içerisi hamam gibi olacaktı. Olaylar burada kalabilirdi diye devam etti Jean. Ama Dünya Hekimleri ve KUSKAP gibi iki dernek tarafından desteklenen birçok aile şahsi hak davası açtı. Size ve mülk sahiplerine. İstemeden ölüme sebebiyet verme. Biz kimseyi öldürmedik. Öldürdünüz. Cinayet silahı da bina ve kullanılan boyalar. Böyle olmasını istemedik. İstemeden ölüme sebebiyet verme son derece açık. Pera'ya başını öne eğdi, ardından humurdandı. Ne istiyorsunuz? Neden buradayım? Gerçek sorumluları bulmak istiyorum. Binanın sahibi olan anonim şirketlerin arkasında kim var? Emirleri size kim verdi? Siz sadece bir piyonsunuz Pera'ya ve başkalarının yerine cezayı siz çekeceksiniz. Bilmiyorum, kimseyi tanımıyorum. Pera'ya en az 10 yıl hapisten söz ediyorum. İyi halden tahliyesi olmayan bir ceza. Eğer karar verirsem şu andan itibaren soruşturma sonuçlarına kadar tutuklanmanızı isteyebilirim. Adam bakışlarını kaldırdı. Gür gri kaşlarının altında iki parlak göz. Konuşmak üzereydi. Jean bunu hissediyordu. Çekmecesini açtı ve A4 boyutunda bir zarf çıkardı. Zarftan da yine aynı boyutta siyah beyaz bir fotoğraf. Tarak Aluk. 8 yaşında. Hastaneye kaldırıldıktan 6 saat sonra öldü. Zehirlenmişti. Otopside iç organlarındaki kurşun oranının zehirli olarak kabul edilen eşikten 20 kat fazla olduğu saptandı. Size göre bu fotoğraflar mahkeme heyeti üzerine nasıl bir etki yaratır? Pera'ya gözlerini kaçırdı. Bugün size yardımı dokunabilecek tek şey başkalarının da bu işte sorumluluğu olduğunu itiraf etmek. Emirleri aldığınız bu anonim şirketlerin arkasında kimin olduğunu bize söylemek. Adam cevap vermedi. Başı öne eğikti, terliyordu. Jean adamın omuzlarının titrediğini görebiliyordu. Ter içinde kalmış gömleğine rağmen o da titriyordu. Savaş, gerçek savaş başlamıştı. Pera'ya en az 5 yıl hapis kalacaksınız. Hapislerde çocuk katillerine ne yaptıklarını biliyor musunuz? Ama ben çocuk katili değilim. Bunun bir önemi yok. Söylentiler yeterli. Sizi bir pedofil olarak göreceklerdir. Anonim şirketlerin arkasında kim var? Adam ensesini ovuşturuyordu. Onları tanımıyorum. İşler kötüye gittiğinde karar verme etkisinde olanları ister istemez bilgilendirmiş olmalısınız. Mail yolladım. Kime? Bir büroya, gayrimenkul işiyle ilgilenen bir şirket, FIMA. O halde size cevap verdiler. Bu cevaplar imzalı değil miydi? Hayır, bir yönetim kuruluydu. Kıllarını kıpırdatmak istemiyorlar. Hepsi bu. Onları uyarmadınız mı? Onlarla yüz yüze konuşmanın yolunu aramadınız mı? Pera'ya hafifçe irkildi. Jean bir tutanak çıkardı. Bu nedir biliyor musunuz? Hayır. Sekreteriniz Sylvie Desnoy'un ifadesi. Pera'ya hafifçe irkildi. Jean konuşmasını sürdürdü. Sizin 17 Temmuz 2003'te binanın sahibiyle birlikte George Clemenceau Caddesi numara 6'ya gittiğinizi hatırlıyor. Yanılıyor. Pera'ya bir yerden bir yere giderken abonesi olduğunuz G7 taksi şirketini kullanıyorsunuz. Kulüp kart aboneliğiniz var. Bütün taksi seferleri bilgisayarda kayıtlı. Devam edeyim mi? Cevap yoktu. 17 Temmuz 2003'te bir taksi çağırdınız. 345 DSM 75 plakalı gri bir Mercedes. 2 gün önce ilk bilirkişi raporunu almıştınız. Durumu bizzat kendiniz değerlendirmek istediniz. Kiracıların sağlık durumu. G7 taksi şirketinin kayıtlarına göre önce Marsu Caddesi'ne gitmişsiniz. 45 numaraya. Hatırlamıyorum. Marsu Caddesi 45 numara, FIMA'nın bulunduğu adres. Şirket patronunu görmeye gittiğinizi tahmin etmek pek zor olmasa gerek. Taksi şoförü sizi 20 dakika bekledi. Şüphesiz adamı durumun ciddiyetine inandırmak ve onu olay mahalline sizinle birlikte gelmeye ikna etmek için yeterli bir süre. O gün oraya kiminle görüşmeye gittiniz? Kimi koruyorsunuz Bay Pereya? Size herhangi bir isim veremem, meslek sırrı. Jean masaya vurdu. Saçmalık. Siz ne doktor ne de avukatsınız. Firmanın patronu kim? Kimi görmeye gittiniz Tanrı aşkına? Pereya sessizliğe gömülmüştü. Pahalı takımı içinde iyice ihtiyarlamış gibiydi. Hugo Boss takımları içinde terleyen bir grup zencinin rahatlarını kaçırmasından, başarılarını alt üst etmesinden, düzenlerini bozmasından korkan iki iş adamı. Dunham herhangi bir karar almadı mı? Hiçbir şey yapmadan duramazdı. Yaptı. Nasıl? Adam hala tereddüt ediyordu. Jean bir kez daha altını çizdi. Elimde o dönemde bir sorunu dikkate aldığınızı gösteren en ufak belge yok. Tina kim? Asalihlerin büyük kızı, 18 yaşında. Anlamıyorum. Jean beklenmedik önemli bir açıklama geleceğini hissediyordu. Masasının üstünden eğildi ve yumuşak bir ses tonuyla konuştu. Bay Pereya, Tina Salih'e ne oldu? Dunham onunla ilgileniyordu diyen Pereya alnında biriken terleri koluyla kuruladı. Sonra devam etti. Onu becermek istiyordu sanırım. Temizleme çalışmalarıyla ne ilgisi var anlamıyorum. Şantaj. Şantaj mı? Tina onu reddediyordu. Dunham istiyordu. Eğer onun da olursa çalışmaları başlatacağına dair söz verdi. Jean midesinin kasıldığını hissetti. Demek ki bir sebebi vardı. Göz ucuyla Claire'e baktı. Bir teviye yazıyordu. Odanın içi sıcaktan kavruluyordu. Kız kabul etti mi diye ifadesiz bir sesle sordu. Tina ile ne zaman tanıştı diye sordu Jean. O gün 2003'te. Demek ki birçok zehirlenme önlenebilirdi ya da en azından daha erken tedaviye başlanabilirdi. Mülk sahibinin bu alçaklığı Jean'ı şaşırtmıyordu. Başkalarını da görmüştü. Daha çok genç kızın adamı reddetmiş olmasına şaşırıyordu. Apartmanda yaşayan kız ve erkek kardeşlerinin diğer çocukların sağlığı söz konusuydu. Elbette. Ama asla bunu kabul etmezdi. Dunham'a da söyledim. Neden? Çünkü o bir tubu. Çok katı kuralları olan bir kadın. Jean başını öne eğdi. Tanığı dinlerken karaladığı notlar gözlerinin önünde dans ediyordu. Devam etmek zorundaydı. Bu yumağı açmalıydı. Şu Tina Salih'i bulmalı ve o pisliğin Dunant'ın planlarını bozmalıydı. Hapse mi gireceğim yoksa? Jean başını kaldırdı. Adam yıkılmış gibiydi, çökmüştü. Son derece acıklıydı. Her şeyden önce kendini, ailesini, rahatını düşünüyordu. Jean öfkeden boğazının düğümlendiğini hissetti. Bu tür anlarda depresyonun nihilizmiyle yeniden barışırdı. Hiçbir şey yaşanmaya değmezdi. Hayır dedi hiç düşünmeden. Önemli ipuçlarına ve cezai bağlantılarının mevcudiyetine rağmen sizi tutuklamıyorum. Zorlama olmadan açık yüreklilikle yaptığınız itirafları göz önünde bulunduruyorum. İfadenizi imzalayın ve gidin. Claire'in yazdığı ifade yazıcıdan çıkmıştı bile. Jean-Yves Pereya ayağa kalktı, imzaladı. Jean masanın üzerinde dağınık bir halde duran fotoğraflara dikkatle baktı. Serum bağlanmış çocuklar, oksijen maskesi takılmış bir oğlan. Evet, okudun mu? Jean sesin geldiği tarafa döndü. Saat 12.30'du. Serin bir duş hayal ederek ve mahkemenin cimriliğine. Asliye Ceza Mahkemesi'nin klima sistemi her zamanki gibi yetersizdi. Lanet okuyarak çıkış kapısına doğru ilerliyordu. Stefan Reinhardt da peşinden geliyordu. Bir önceki akşam ona şu karmaşık dosyayı veren adam. Keten bir gömlek, omzuna çaprazlama astığı çantası ve hep aynı sıkkın yüz ifadesi. Ve her zamanki gibi son derece seksi. Okudun mu okumadın mı? Hiçbir şey anlamadım diye itirafta bulundu Jean, yürümeye devam ederek. Ama bayağı heyecanlı değil mi? Doğrusu parçalar arasında bir bağ yok ve sonuçta anonim bir rapor. Eldekileri birleştirmek... Silahlar konusunda hiçbir bilgim yok. Uçaklar hakkında da. Doğu Timur'un bir ülke olduğunu bile bilmiyordum. Endonezya'da bir adanın bölümü, bağımsız bir devlet. Gezegenin en sıcak noktalarından biri. Güvenlik kapısına ulaşmışlardı. Güneş holü kavuruyordu. Kapıdaki nöbetçiler sosis gibi kızarıyordu. Reinhardt gülümsedi. Kolunun altındaki çantasıyla öğrencilere küçük bir sorunu halletmeye giden, işini bilen bir profesörü andırıyordu. Cessna'nın ne olduğunu bile bilmiyorum dedi Jean inatçı bir ses tonuyla. Sivil bir uçak, otomatik silah taşımakta kullanılan, herhangi bir özelliği olmayan bir metal yığını. Bir hükümet darbesi girişiminde kullanılan silahlar. Bir önceki gün derinliğine inmeden ve ne olduğunu anlamadan okuduğu da tam olarak buydu. O sırada da tıpkı bugün olduğu gibi bir telefon bekliyordu. Şu silah hikayesi dedi ilgili görünmeye çalışarak. Bana pek inandırıcı gelmedi. Bunların Fransa silahları olduğundan nasıl emin olabiliriz ve bizim fabrikalarımızda yapıldığından? Hiçbir şey okumadın değil mi? Silahlar öldürülen isyancıların elinde bulundu. Yarı otomatik Scorpio tüfekleri, standart NATO mermileriyle, 5.56 kalibrelik. Fakir bir ülkenin isyancılarının alışıldık cephaneleriyle hiç ilgisi yok. Bunlar EDS Technical Service'in özel uzmanlık alanına giren silahlar. Jean omuzlarını sikti. Şu anonim raporu hazırlayan kişinin çok şey bildiğini anlamadın mı diye sordu yargıç. Her ne olursa olsun benden daha fazla şey biliyor. Ben şu hükümet darbesini bile duymadım. Reinhardt kaderci bir havaya büründü. Kimse duymadı. Doğu Timur'da olup biten diğer şeyler gibi. Ama teyit etmek için internete bakmak yeterli. Şubat 2008'de isyancılar ülkenin başkanı José Ramos Horta'yı öldürmeyi teşebbüs ettiler. 1996 Nobel Barış Ödülünü almış bir adam. Fransız saldırı tüfekleriyle ağır şekilde yaralanmış bir Nobel ödülü. Kahretsin. Sada başka ne gerekiyor bilmiyorum. Dosyanın bir de siyasi yanı olması dışında. Bu işten kazanç elde edenler Fransa'daki bir siyasi partiyi finanse ettiler. Bilmiyordum. Yeni ortaya çıkmış bir parti, sağcı, zor bir dava. Tuz ekiyorsun, biber koyuyorsun ve bize sıcak olarak servis ediyorsun. Senin yetkin dahilinde değil mi? Jean hep sosyalist olmuştu. Bir zamanlar Aubusson ona hep aynı şeyi yineleyip dururdu. İnsan gençken solcudur. Geçen yıllarla birlikte fikirler de yerine oturur, yani sağa kayar. Jean henüz fikirlerinde herhangi bir değişiklik yapacak kadar yaşlı değildi. Zaten Aubusson da hala solcuydu. Reinhardt alarmı öttürerek giriş kapısından geçti. Nöbetçiler onu selamladı. Benimle yemek yer misin? Maalesef üzgünüm, yapacak bir işim var. Yargıç hayal kırıklığına uğramış gibiydi ama Jean boş hayaller peşinde koşmuyordu. Bu yemek Doğu Timur. Jean da metal dedektörlü kapıdan geçti. Eğer bu dava seni bu kadar heyecanlandırıyorsa neden sen ilgilenmiyorsun? Kucağımda bekleyen gecikmiş dosyalarımla büromun kapısını bile açamıyorum. Hizmetinizdeyim. Güzel. Dava senindir, anlaştık mı? Bana daha sonra teşekkür edeceksin. Reinhardt onu öptü, dudaklarının hemen yanından. Bu basit temas bile kalbinin hızlı hızlı çarpmasına neden olmuştu. Otoparka doğru ilerledi. Güneşin altında bir polen kadar hafifti. Kendini güzel, mutlu, dayanılmaz hissediyordu. Bu cazibeli erkeğin hafif bir dokunuşuyla tüm sıkıntısı yok olmuştu. Yoksa çift kutuplu muyum diye düşündü. Üçüncü kısım sonu, sayfa 30. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Peraya. P-E-R-R-A. A, Y, A. Jean Yves. J, E, A, N. Y, V, E, S. Kofek. C, O, F, E, C. Quarter September sokağı. Q, U, A, T, R, E. S, E, P. T, E, M, B, R, E. Suşe. S, U, C, H, E, T. George Clemenceau, G-E-O-R-G-E-S-C, L-E-M-E-N-C-E-A-U, Grini, G-R-I-G-N-Y, Sadikarno, S-A-D-I-C-A-R-N-O-T, Fleurs, F-L-E-U-R-S, Assalih, A-S-S-A-L-I-H Kuskap K-U-Z-K-A-B Bubakar Nur B-O-U-B-A-K-A-R N-O-U-R Goma Asalih G-O-M-A A-S-S-A-L-I-H Robert Debr R-O-B-E-R-T D E B R E Neker N E C Asalih A S S A L İ H Nur N O U R George Clemenceau G E O R G E S C L E M E N C E A U Muhammed Tamar M A H O M E D T-A-M-A-R Tarak Alok T-A-R-A-K A-L-O-U-K Fima F-I-M-A Silvi Desnoy S-Y-L-V-I-E D-E-S-N-O-Y Tina T-I-N-A Tubu T-U-B-U Dunan. Dunant. Timur. Timor. Cessna. Cessna. Jose Ramos Horta. Jose Ramos Horta. Abuson. Aubusson.